Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse Hud suresini anlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Surenin 7. ayetine gelmiştik. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Allah katında bir gün bize göre 1000 yıldır. Allahü Teala onu Yunus 5. ayetti galiba, değil mi? Orada bildiriyor. Bir başka ayette daha var. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Arş, işte bugün mesela Türkiye'de birisine sorsak ki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kim oturuyor? Recep Tayyip Erdoğan derler. Peki bir Cumhurbaşkanlığı koltuğu diye bir koltuk var mı? Öyle bir koltuk yok. Sadece bu bir makamı ifade ediyor. Mecaz ifadesidir. Allah'ın arşı suyun üzerindedir dendiği zaman, yani Allahü Teala'nın yönetim merkezi. Niye yönetim merkezi? Çünkü orada görevli melekler oluyor, başka şeyler oluyor. Şimdi arş kelimesinin şey olduğu, yani bir yönetim koltuğu olduğunu yine biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Biliyorsunuz bizim bu derslerimizi takip edenler çok iyi biliyor. Allahü Teala Kur'an'ın açıklamasını kendi tekeline almış, hiç kimseye bu konuda yetki vermemiştir. Şimdi az önce arş dediysek, bu arşın bir şey olduğunu, yani bir mecaz ifade oldu, bir koltuk olduğunu diyelim, devlet başkanlığı koltuğu ya da Osmanlılara giderseniz taht olduğunu yine Allahü Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. İşte Neml suresinde var. Bak şeyde Neml suresinin 33. ayetinde Hüdhüd kuşu gidiyor işte Yemen'e, orada Sebe Melikesi Belkıs'ı görüyor. Geri geldiği zaman şu mealden okuyayım. Ben onlara Sebe hakkında hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm diyor. Büyük bir tahtı. Şimdi o büyük bir tahtın ayetteki karşılığı وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ Onun arşı azimi var. Onun için büyük bir arşı var. İşte o arş kelimesi burada Allahü Teala'nın kendisi için kullandığı bir kelime. Allah insanlara kendi konuştukları dille hitap ettiği için o Allah'ın oturduğu bir yer falan değil. Allahü Teala'nın kainatı yönetmek için belirlediği bir merkez. Ve kâne arşuhu alel mâ, o zaman Allahü Teala'nın arşı suyun üzerindeydi, yani göklerin yerin yaratılmasından önce. Peki gökleri yeri 6 günde Allah neden dolayı yarattı? Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Allah bunu sizin için yarattı diyor. Hanginiz daha iyi iş yapacak diye zor bir imtihandan geçirsin diye yarattı sizi. O zaman göklerin yerin yaratılışının sebebi neymiş? Ne diyor Allah? İmtihanmış, değil mi? Bizi imtihan için gökleri yeri yaratmış. Tüm sistemi imtihan için kurmuş. Öyle olmuyor mu Feyzullah? Evet. Başka bir şey yok yani. Evet. Bir de liyebluvekum dediği zaman zorlu bir imtihan. Yıpratıcı bir imtihan. Mesela bir diyelim ki eskiden şey olurdu, bu giydiğimiz ceketlerin buraları yıpranırdı, yıpranmasın diye buralara şeyler, yamalar yaparlardı. İşte o yıprayıp da altını gösterme olayına bu iptila ifadesi, yani liyebluvekum, yani sizi yıpratsın. Yıprandığı zaman burası altı gözüküyor, altında ne olduğu belli oluyor. Dolayısıyla imtihanda da insan böyle yıpratıcı olaylardan geçtikten sonra gerçek kişiliği ortaya çıkıyor. Allah'a bağlılık mı gösterecek, yoksa isyan mı edecek? Şimdi esas bugün için bizim açımızdan önemli olan Allah'ın bizi imtihan için yaratmış olmasıdır. Şey pardon, gökleri ve yeri bizi imtihan için oluşturmuş olması, yani tüm sistemi bizi imtihan için kurmuş olmasıdır. Şimdi burada altı gün, ki her bir gün Allah katında bir gün, bize göre bin gündür, işte bin yıldır. 6000 yılda gökleri yeri oluşturmuş oluyor Allah-u Teala. O zaman şimdi ben Feyzullah'a sorayım. Afganistan'da yetişmiş, kendisi Afganistanlı. Şimdi oradaki medresede okumuş, tabii üniversiteyi de okumuş, şimdi doktorasını bitirmek üzere. Sana öğretilen bilgilerde ya da şu anda kitaplarda yazılı olan bilgilerde Allah için bir zaman söz konusu mu?
Yok, Allah için zaman söz konusu olamaz.
Olamaz. Ne demek? Allah zamandan ne derler?
Münezzeh.
Münezzeh. Yani Allah için bir zaman yok.
Evet.
Peki Allah için zaman yoksa, gökleri ve yeri Allah 6 günde yarattım dediği zaman bir tek insan var mıydı hayatta?
Yoktu.
Yok. Yoksa sizi imtihan için 6 gün kimin için, kime göre 6 gün? Sonra o 6 gün 6000 yıl. İlk insanın yaratılışına kadar geçen süre de 17,5 milyar yıl. Onunla ilgili derslerimiz var. Tabii şu anda ona girersek çok vakit harcaması olur. Peki bu kime göre? Allah'a göre değil mi? Bir insan için ölümle yeniden diriliş arasında geçen süre gözü kapayıp açacak kadar süre. Ama Allah için 17,5 milyar yıl. Siz nasıl diyebiliyorsunuz ki Allah zamandan münezzeh? Çünkü bu kader inancını Müslümanlara yerleştirebilmek için bunlar uydurulmuş şeylerdir. Bir kere kader inancı diye bir inanç yoktur. Biraz sonra ona gireceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de inanç esasları Allah-u Teala tarafından 5 tane sayılmıştır. Mesela Bakara 177. ayete bakabilirsiniz. Diyor ki orada, erdemli olmak yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Ama erdemli olan Allah'a 1, ahiret gününe 2, meleklere 3, kitaplara 4 ve nebilere 5, inanıp güvenen kişidir. Kaç taneymiş iman esası?
5.
Bize kaç tane öğrettiler?
İman esası.
6 değil mi? 6 tane. 6. sene?
Kadere inanç.
Kadere inanç. Var mı burada?
Yok.
Bak şimdi Nisa suresi 136. ayette okuyorum. Ey inanmış kimseler, Allah'a 1, elçisine 2, elçisine indirdiği kitaba 3, ondan önce indirdiği kitaplara yine 3.'sü için kitaplar ifadesi kullanılıyor. Tamam, bu zaten özetliyor. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar eder, görmezlikte direnirse kafir olur, derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bak, gene kader inancı var mı?
Yok.
Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde geleneksel manada kader inancı yoktur, ama kader bir ölçü demektir. Resulullah ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala demiş. Kadere, yani ölçüye inanmak gerekir. Nedir? Hayrın ölçüsünü, hayrihi kaderin hayrı, yani hayrın ölçüsü. Ve şerrihi şerrin kaderi, yani şerrin ölçüsü.
Evet.
Hayrın kaderi, şerrin kaderi. Kader ölçüsü. Türkçemizde de var. Mesela hanımlar yemek yaparken şuraya ben ne kadar şey yapacağım diye bir hanım bir kıza yemek pişirmesini öğrense, kızım işte şu kadar yağ koy, bu kadar su koy, bu kadar soğan doğra. İşte o kadar Arapçadan bize gelmiştir. Miktar, ölçü. O ölçüyü şaşırırlarsa doğru dürüst bir yemek ortaya çıkmaz. İşte kader de Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüdür. Şimdi burada Allah-u Teala bakın kendisi için zamanın varlığını Allah bütün ayetlerde gösteriyor. Göstermediği tek bir ayet yok. Ama kader inancının yani İslam'da olmayan inancı Müslümanların içine yerleştirmek için yapmadıklarını bırakmamışlardır. Yani her türlü pisliği yapacaksınız ve Cenab-ı Hakk'a şey yapacaksınız. Biraz sonra şey yapalım fazla karıştırmadan. Şimdi Allah-u Teala tüm düzeni bizi imtihan etmek için kurmuştur. لِيَبْلُوَكُمْ diyor. لِيَبْلُوَكُمْ yani beleye kökünden geliyor. Aynı kökten Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak bir ifade kullanıyor. Bakara suresinin 126. ayetinde. Orada ne diyor Allah? وَاِذِ اِبْتَلَى 124. ayet. Bakara 124. وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ İbrahim'i Rabb'ı bir kısım kelimelerle zor bir imtihandan geçirdiği zaman, bir kısım emirler işte. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz önce annesine babasına karşı çıkıyor, ailesine karşı çıkıyor, sonra toplumuna karşı çıkıyor. Sonra toplumu onu öldürmeye karar veriyor, ateşe atıyor, Allah-u Teala koruyor. Sonra ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Çok ağır, çok ağır imtihanlardan geçiriliyor. Yıpratıcı imtihanlardan geçiriliyor. Ondan sonra ne yapmış oluyor? Fe'etemmeun tamamını başarıyla geçti. Yani hepsinde 100 puan aldı. Çünkü tamamladı değil mi? Başka bir şey anlaşılmaz. Eksiksiz tamamladı. Bakın Allah sistemin imtihanı için kurmuş. Şey, ben bu ayeti niye okudum? Bu ayeti şunun için okudum. Bizim gelen yani bize bütün Müslümanlara öğrettikleri kader inancına göre imtihan diye bir şey olmaz. Bakın şimdi burada Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali var elimde. Gerçekten eski İstanbul müftüsüdür bu. Osmanlı ulemasındandır. Ve çok iyi yetişmiş olan bir şahıstır. Ama geleneksel bilgiye göre yetişmiştir. Şey kabiliyeti çok iyidir, yazı kabiliyeti çok iyidir. Şimdi burada şöyle kaderle ilgili şöyle diyor bak. Kader inancında zaten kimsenin şüphesi yok da bak Feyzullah dikkat edin ne. Herhangi bir şeyin muayyen bir şekilde vücuda gelmesini Cenab-ı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına. Ezelde dilemek ne demek?
Ezelde yani kadim zamanda.
Belli eski değil yani. Evet. Belli, artık ne zaman olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Ona kader denir. Yani şimdi Feyzullah diye bir şimdi okuyacağım devam ederim. Daha kader denir. Hak Teala'nın böylece dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine de kaza denir. Diyelim seni ezelden şey yapmış, zamanı gelince dünyaya getirmiş, ona da kaza deniyor. Mesela herhangi bir insanın falanca günde vücuda gelmesini, doğmasını yani Hak Teala'nın ezelde dilemiş olması bir kaderdir. O insanın bu takdir edilmiş günde vücuda gelmesi de kazadır. Allah Teala'nın takdir ettiği halde hangi mümkün bir şeydir ki Allah Teala takdir ettiği halde vücuda gelmesin. Yani Allah önceden belirlemiş, vücuda gelmemesi mümkün değildir diyor. hangi bir şeydir ki Hak Teala dilemediği halde vücuda gelebilsin? Yani Allah'ın ezelden dilediği, yani şu andaki her şey Allah'ın ezelden dilemesiyle. E peki insanlar var, ezelden insanlar, Allah o insanları imtihan etmek için, ezelden var kabul eder, imtihan etmek için gökleri ve yeri yaratıyor. Eğer ne yapacağını, kimin ne yapacağını önceden biliyorsa, gökleri yeri yaratmanın bir manası var mı?
Yok.
Yani kimin ne yapacağını, mesela önceden bizim ne yapacağımızı Allah belirlemişse, biz de bunun aksini yapamayacak durumda olduğumuza göre. Değil mi?
Evet. Bir anlamı kalmadı.
Bakın şimdi İnsan suresinde Allah-u Teala şöyle diyor. Hel ete alel insani hinun mineddehr. Surenin ilk ayeti. İnsan üzerinde, insanın üzerinden uzunca bir zaman geçmedi mi? Lem yekun şey'en mezkura. Mezkur bir şey değildi. Yani hakkında bilgi olan bir şey değildi. Yaratılmadan önce çocuğun hakkında bilgi anne babada zaten olmaz. Kim de olmamış oldu? İnsan diyor değil mi? En başta Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın annesi babası var mı?
Yok.
Yok. Peki hakkında bilgi olan birisi değildi derken bu bilgi kimde olur? Olsa.
Allah.
Allah olmadığını söylüyor. Allah olmadığını söylüyor. Siz bunu nasıl yaparsınız? Ondan sonra peki insanla ilgili oluşum ne zaman başlar? Yani bunu imtihan için yarattığını şey yaptığımızdan dolayı onu da Allah-u Teala birçok ayette söylüyor ama mesela Ali İmran suresinde şöyle diyor. 6. ayette huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Size özel şekillerinizi rahimlerde, annelerinizin rahminde belirleyen Allah'tır. Allah nerede belirliyormuş? Allah'ın rahminde. Zaten İnsan suresinde de diyor ki inna halaknel insane min nutfetin emşac. Biz insanı nutfeden, yani döllenmiş yumurtadan. Ama öyle ki emşaçta onun vasfı oluyor. Yani çok bileşenli döllenmiş yumurtadan yarattık diyor. Peki demek ki o zamana kadar insanlar döllenceye kadar insan hakkında herhangi bir bilgi yok. Ve Allah-u Teala o döllenme sırasında insan için de nefis kelimesini kullanıyor. Yani nefis şu andaki bu vücudumuza da nefistir Allah. Ruhumuza da nefistir. İlk döllenme sırasındaki oluşan şeye de nefistir. En'am suresinin 98. ayetinde diyor ki وَالَّذِي اَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ. Sizi nefsi vahideden, nefsi vahidenin döllenmiş yumurta olduğunu başka ayetlerde zaten burada da belli. Döllenmiş yumurtadan yarattık, ona nefis diyor. Niye? Çünkü döllenme anında Allah onun bütün özelliklerini belirliyor. Ölçülerini koruyor. خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ diyor başka yerde. Yani yarattı ve takdir etti. Kaderini belirledi. Kaderini belirlemek de demek ölçülerini koydu demek. Geleneksel kader değil. Haşa. Allah muhafaza buyursun. Çünkü geleneksel kaderi Allah-u Teala şirk sayar. En'am suresi 148-149 ayetlerini okuyanlar bunu net bir şekilde görürler. Geleneksel kader inancını diyelim yani. فَمُسْتَقَرُّ مَمُسْتَوْدَعَ diyor. Ondan sonra bir müstekar, yani o döllenmeden sonra döllenmiş yumurta ananın rahmine geçinceye kadar bir takım yolları kat eder. Ondan sonra da ana rahmine, yani vücudu terk edeceği yere geçer. Onun için üç kalanlık alanda Allah-u Teala işte bunu da Zümer suresinde söyler, insanları oluşturur. Şimdi bu oluşumu yapıyor Allah-u Teala, çeşitli şeylerden geçiriyor, insanı yaratıyor. Peki, ana rahmindeyken insan ortaya çıkıyormuş. O zaman ezelden varlık diye bir şey düşünmek mümkün mü bu ayetlere göre?
Yok.
İmkansız. E peki bunlar İslam uleması deniyor, İslam inancı deniyor. Bak az önce söylediğim ayeti de hemen açayım biraz böyle hızlı bir şekilde. Yani bu En'am suresinin 148. ayetini açayım hemen. Bak şimdi bu mealden okuyayım. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, Diyanet'in mealinden okuyorum. Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla. Peki yanlış mı söylüyor bunlar? Bu şeye göre, kader inancına göre, ezelden Allah öyle dilemiş. Biz de ortak koşmaz babalarımızla. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yalana sarılmışlardı. Ondan sonrası mealden okumuyorum. Çünkü meal bozmuş ayetin anlamını. Çünkü kader inancını şey yaptırmak için ayetin anlamını bozmayan bir tane tefsir bulamazsınız. Ama ben metninden okuyayım. Diyor ki كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Daha öncekiler bu şekilde yalana sarıldılar. Kezzebe kelimesi hem çok yalan söylemek manasına gelir, çünkü mef'ulsüz olarak kullanıldığı zaman hem müteaddi hem lazım olur Arap dili açısından. Çok yalan söyleme manasında tekzir anlamına gelir. Mef'ul aldığı zaman yalanlama manasına gelir. Ba harfi celiyle eğer mef'ul alırsa bir şeyin karşısında yalan söylemek manasına gelir. Burada mef'ulsüz olduğu için çokça yalana sarıldılar bundan öncekilerde. Hatta ذَاقُ بَأْسَنَا, bizim baskınımızı tadıncaya kadar. Şimdi Allah-u Teala burada soruyor. De ki, bak bundan sonrasını okuyorum. O kısmı doğru meal verdiklerini düşünüyorum. Sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? İddiaları neydi? Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımızla. İddialarınızı şey yapacak bir şey var mı ki bize çıkıp gösteresiniz? Yok değil mi? Yok. Ondan sonra diyor ki siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz, siz sadece yalan söylüyorsunuz. Söyledikleri yalan ne? Yani Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Peki ondan sonraki ayete verdikleri meale bakın. Şimdi Allah-u Teala bunların söylediklerinin yalan olduğunu bildiriyor mu?
Evet.
Açıkça. Ondan sonraki, açık mı sende? Değil. Neyse ben buradan okuyorum. Ondan sonraki ayete verdikleri manaya bak. Diyanet'in mealinden okuyorum. Bunu bütün tefsirlerde aynı anlamda bulacaksınız. De ki en üstün delil yalnız Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. Dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi sözü doğruysa eğer. Şeyler ne demiş müşrikler? Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık. Peki müşrikler yalan mı söylemiş? Ha? Yalan mı söylemiş Fezullah?
Eğer bu inancı göre yalan söylememiş.
Doğru söylemiş diyor. Evet. Bir sonraki ayetlerde. Bakın Allah'ın kelamını öyle bir hale getirmişler ki iki tane ayet birbirine %100 zıt. Niye? Kader inancını koyacaklar. Ve burada kelimelerin anlamını değiştirmişler. Şae fiilinin anlamını değiştirmişler. Halbuki anlam şu. Ortak koşanlar şöyle diyecekler. Allah-u Teala bizim Müslüman olmamıza karar verseydi yani biz de müşrik olmazdık güzel kardeşim, ama seni imtihan için yarattı Allah. Ondan sonraki ayetin anlamı da şu. Eğer tercihi Allah yapsaydı elbette ki hepiniz de yola getirirdi. Allah tercihi size bıraktı. Tabi böyle dediğiniz zaman kader inancı diye bir şey kalmıyor değil mi? Neyse bu konuda çok uzun da ben sadece şu ayet anlaşılsın diye şey yapıyorum. Yani bu Hud suresinin 7. ayeti, Allah bizi zorlu bir imtihandan geçirmek için yaratmıştır. Şimdi şeye geçelim. Ve idibtela İbrahim'e Rabbu bi kelimatin ayetine. Şeyin mesela bizim meşhur tefsir alimlerden Fahrettin Razi. Fahrettin Razi ne demek? İran'daki Rey şehrinden. İranlıdır aslen. Fahreddin Razi bu ayete nasıl tefsir vermiş? Bakın. Allah diyor ki, İbrahim'i zorlu bir imtihandan geçirdi Allah. O da bu imtihanı kazandı. Allah dedi ki, inni ca'iluke linnâsi imâma, ben seni bu insanlar için önder yapıyorum dedi. İmtihanı kazandığı için. Peki ama, peki Allahü Teala her şeyi ezelde takdir etmişse, size soruyorum. Ezelde belliyse, yani İbrahim'in bu neticeyi elde edeceği, imtihandan geçirilmesi diye bir şey olur mu? Olur mu? Söyleyeyim. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi bunlar buna, yani Kur'an'ı kendilerine uydurdukları için, bakın Fahrettin Razi ne diyor? Sen şimdi ibareyi oku, biraz yavaş oku, yüksek sesle oku.
Tamam hocam. Evet, o zaman bu tam konuyla ilgili bölümünü okuyorum. Başta evet. اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَمْرُهُ وَنَهْيُهُ بِذَٰلِكَ مَجَازًا لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْاِخْتِبَارُ وَالْاِمْتِحَانُ لِأَنَّهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ مِنَ الْاَزَلِ اِلَى الْاَبَنِ.
Bak ne diyor orada? Diyor ki Allah işte imtihandan geçtirdi, iptila ve imtihan kelimelerini kullanıyor. Araplar öyle kullanır. İmtihan kelimesi Türkçe'de var. Ama Türkçe'de başıma bir bela geldi denir ama o manada kullanılmaz. Diyor ki Allah'ın imtihan etmesi caiz değildir diyor, değil mi?
Evet.
Bak Allah imtihan ettim diyor. O da diyor ki Allah'ın imtihan etmesi caiz değildir. Bu ne oluyor? Bakın Allah'ın ayetini ne yaptı? Sıfırladı.
Yani burada imtihan anlamında kullanılmış, mecazen kullanılmış.
Mecazen kullanılmışmış. Niye? Niye mecazenmiş? Devamında ne diyor?
Yani la yecudu aleyhil ihtibaru li'ennehu ta'ala alimun bi cemi'il ma'lumatı. Çünkü Allah bütün bilgileri bilirdi.
Her şeyi ezelden bilir diyor.
Ezelden ebeden.
Çünkü şimdi diyor, zamandan münezzeh demeleri gerekmiyor mu bundan dolayı? Mecburen öyle diyor. Halbuki Allah-u Teala öyle demiyor ki. Bakın bu bir iman meselesi yani. Bugün ben kadere inanmıyorum diyen adamları kafir diye ilan ederler. Evet. Yani geleneksel manadaki evet, kader. Yoksa Allah-u Teala'nın koyduğu ölçü elbette ona baş inanıyoruz. Resulullah'ın hadisi de odur. Allah hayrın ölçüsünde, şerrin ölçüsünde belirlemiştir ama onu da saptırmışlar. Evet.
لِأَنَّهُ تَعَالَى كَانَ فِي الْاَزَلِ عَالِمًا بِحَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ وَمَاهِيَتِهَا.
Tamam. Tamam, onda orada değil, evet, o kalsın. Şey yok bir de, İmam Maturidi'nin, bak İmam Maturidi, Maturidi mezhebi imamı. Hanefilerin tamamı itikatta Maturidi mezhebindedir, mezhebindendir. İmam Maturidi de şeylidir, Semerkant'tadır. Yani bugünkü Özbekistan sınırlarında bulunan Semerkant'tadır. Ve o bölgeler, oradan İran'a kadar Yahudi bölgesidir. Evet, oku bakalım oradan.
وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الابتلاء والامتحان في الشاهد استفادة علم خفي عليه.
Bak diyor ki imtihan, ibtila, yani aynı imtihan bir insanın diyor, yani bu bilmeyen bir kişi için söz konusudur.
Diyor. Evet.
Evet. Devam et.
من الممتحن والمبتلى به. Yani imtihan olanı bu.
Yani imtihan olanın, deneyden geçen kişinin durumunu bilmeyen kişi için söz konusudur imtihan. Devam et.
İlmun ma kana multabisa ve fil gayb la yahtamilu zalika.
Ve fil
gaybi la yahtamilu zalika.
Olmayan bir şey için, yani bu ortada birisi var, onu imtihan edersin ama bilmediğin bir kişiyi imtihan edemezsin diyor. Devam et.
İllahu azze ve cel alimun fil ezeli bima kana ve bima yakunu fi awqatihi ebeden.
Diyor ki Allah ezelden olanı da olacağı da biliyor. Peki onun için imtihan caiz miymiş? Yapar mıymış imtihan Allah?
Yok, yapmamış.
Yapamazmış. Bakın İmam Maturidi Allah imtihan etmez diyor. Allah ne diyor? Ben düzenimi imtihan için kurdum diyor. İmtihan ettim diyor. Peki ne bu? Bu ne? Evet. Peki şimdi bir de şey vardır. Mesela şeyin Muhammed suresinin 31. ayeti, istersen orayı bir aç. Muhammed suresi Kur'an-ı Kerim'in 47. suresiydi değil mi?
Evet.
Tamam. 47. surenin 31. ayeti. Ben buradan bir bakayım. Allah ise bu Diyanet'in meali, andolsun içinizden cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya çıkarıncaya kadar sizi deneyeceğiz. Şimdi deneyeceğiz dedi. Gene şu mana ortaya çıkarma dedi, bilene kadar demedi. Ortaya çıkarmak dedi. Ortaya çıkarırken ne demek ortaya çıkarmak? Ya ben biliyorum ama ortaya çıkaracağım. Siz de bilin. O manaya değil mi? Peki bunlar da zaten Maturidi mezhebinden de başka bir şey beklenemez. Halbuki Allah ne diyor burada? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi imtihan edeceğiz. Bu gelecekle ilgili. Allah için zaman söz konusu değilse Allah böyle bir cümleyi kendisi için kullanır mı? Böyle bir kelime. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ حَتَّى نَعْلَمَ Biz bilene kadar. Bilen kim oluyor burada? Allah. Allah bilene kadar. Yani bu Arap dilinde biz, ben kelimeleri birbirinin yerine kullanılır. Türkçede de bazen kullanır. İşte biz biliriz der bir adam. Ben bilirim yerine. Hatta ne alemel mücahidine minküm. İçinizde mücahitler yani her türlü zorluğa göğüs geren, asla taviz vermeyen, Allah için her türlü zorluğu üstlenen kişileri bilene kadar diyor. Ve sabirin ve sabredenleri bilene kadar. Kim bilecek? Allah. Ezelden biliyorsa bilene kadar der mi?
Evet.
Ama bunlar bilene kadar diye mana vermiyor Diyanet. Belirleyinceye kadar. Belirleme ne dersin belirleme? Bak işte sen de gör. Niye öyle mana veriliyor? Şimdi İmam Maturidi ne diyor orada?
İmam Maturidi şöyle diyor hocam.
Bak İmam Maturidi'nin tefsiri o. Evet.
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ هَذَا يَخْرُجُ عَلَى وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَيْ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْلِيَاؤُهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ مِنْ غَيْرِ الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِ الصَّابِرِينَ
Ne diyor manasında ver?
Yani diyor ki İmam Maturidi burada وَلَنَبْلُوَ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ demekten maksat amaç bu da yani hatta ya'leme evliyâuhu Allah'ın evliyaları sizlerde mücahit olanların ve sabırlı olanları mücahit olmayan ve sabırlı olmayandan bilinceye kadar sizi imtihan
bak,
eder.
Allah ben bilene kadar diyor. O Allah'ın evliyası bilene kadar
evet.
diyor. Ne demek Allah'ın evliyası? Her mümin Allah'ın velisi olmak zorunda değil mi? Allah her müminin velisi. Her mümin Allah'ın velisidir. Ayetlerde bu açık ve net. Yani veli demek arada ikinci bir şeyin girmediği şey demek. Allah benim en yakınım değil mi? Allah benim kılcal damarlarıma kadar bana yakın. O bana bu kadar yakınsa ben de ona yakın olmam lazım. Ama bu kafirler Allah'la ilişkiyi keser. Sanki Allah uzaktaymış gibi davranırlar. O başka. Peki bunlar bak diyor ki Allah'ın evliyası bilsin diyor. Allah ben bileceğim diyor. Bu da Allah'ın evliyası. Allah'ın evliyası kim oluyor? Allah ile aramıza evliya koymak şirkin zirvesidir. Bak Allah-u Teala şeyde Zümer suresinin 3. ayetinde ne diyor? Elâ lillâhi dînul hâlis. Şunu çok iyi bilin ki saf din Allah'ın dinidir. Allah'a atır. Vellezîne tehadu min dûnihi evliya. Allah'ın altında evliya edinenler, yani Allah'la insanların arasında evliyayı koyanlar, işte bu evliya, bu şöyle, bu böyle diyenler var ya, şöyle de, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Biz bunları niye boyuna yiyoruz? Biz Allah'a daha çok yaklaştırsın diye. Hedefimiz Allah diyorlar. O zaman evliya bilsin dendiği zaman bu aracı tanrılar olmuyor mu bilecek falan? Başka bir manaya gelir mi? Ve bu bakın, akaid mezhebi, şirki imanın bir parçası haline getirmiş mi? Getirmemiş. Tefsir. Ve o da onun yaptığı da tefsir. Fahrettin Razi'nin ki de tefsir. Bu ne oluyor kardeşim ya? Şimdi Allah-u Teala yani imtihanı sadece kendisi yapar. Allah'ın Resullerinin yapacağı tek şey vardır. Allah'ın ayetlerini tebliğ etmektir. Allah'ın ayetlerinin anlamlarını bunlar bozmuşlardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Medine'de Yahudiler Kur'an'ı tahrif etmeye başlamışlardır. Tahrif demek kelimelerin anlamını, kelimeleri bozmak değil, anlamını bozmaktır. Allah-u Teala Bakara suresinin 75. ayetinde oraya kadar Yahudileri anlatıyor ve diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Bunların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Onlardan bir kısmı Allah'ın kelamını gelip dinliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip dinliyorlar. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا Sonra doğru bağlantıyı kuruyorlar. Bekledikleri nebinin olduğunu anlıyorlar. İnanmaları gerektiğini anlıyorlar ama anlam kaydırması yapıyor. İşte burada olduğu gibi. Allah imtihan ederim diyor, onlar etmez diyorlar. Allah ben bilene kadar diyor, yok evliyası bilene kadar. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? İşte bu anlam kaydı, işte tahrif bu. Kelimeleri bozmak değil. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunu bile bile yapıyorlar. Bu zatların bilmemesi mümkün mü Feyzullah? Arapça, yani Arap dili açısından o manayı vermeye imkan var mı?
Yok hocam, Arap dili açısından yok işte.
İmkansız yani. Peki وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ اَامَنُوا قَالُوا اَامَنَا Müslümanların karşısına çıktığı zaman amenna diyor. Bunlar şimdi Müslümanların karşısında ne? Büyük ulema değil mi? Onlar da büyük alimler. Onlar da şey, Yahudilerin şeyleri, hahamlar gelip Resulullah'tan dinliyorlar. Ama وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلَا بَعْضٍ Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman قَالُوا birbirlerine şöyle diyor اَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِيَعِنْدَ رَبِّكُمْ Ulan hani, affedersin, ulan aptal demiş oluyorlar. Ya bunlara niye söylüyorsunuz? Evet doğru, bu kitap bizim beklediğimiz kitap, bu Nebi son Nebi ama niye bunlara söylüyorsunuz? Bunlara söylediniz mi? Yarın Allah'ın yanında size şahitlik, aleyhinde şahitlik ederler. Vay be, Allah'a da kandıracaklarına inanıyorlar. Efela taakilündür, aklınızı kullanmıyor musunuz? Diyorlar. Şimdi bakın, benzer çalışmalar devam ediyormuş değil mi?
Aynen.
Var mı bir fark? Ve bunları biz, sen de, biz de, yani bize bunlar hep doğru olarak öğretilmedi mi şimdiye kadar?
Doğru olduğuna inanıyorduk.
Öyle öğretildi, öyle inandık. Yani. İmanın şartı nedir? Şey, mesela kadere inanç farzdır derler. Peki kader konusunda soru sormak nedir?
Caiz değildir.
Haramdır.
Haramdır.
Ulan ben peki nasıl soru sormayacağım? Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile sorgulamamızı emrediyor. Mümtehine suresinin son ayetinde kadınlara diyor ki marufta sana isyan etmeyecekler. Yani Kur'an'ın açıkça belirttiği konularda. Kur'an açıkça belirtmezse ona isyan bile edebilirler. Yani sen Allah'ın nebisisin diye öyle aklına gelen şeyi söyleyemezsin. İşte şey Ahzab suresinin 37. ayetinde yanında Seyip büyüttüğü Zeyd'e karını boşama diyor, emir veriyor ama o boşuyor, dinlemiyor. Allah Zeyd'i ayıplamıyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ayıplıyor. Çünkü ona boşama hakkını veren Allah, sen ne karışırsın? Şimdi burada bakın tekrar Allah demek ki sistemi ne için kurmuş? Göklerin yerin yaratılışı, her ki insanlar için, bizim için, her şey bizim için. Ve Adem Aleyhisselam'a da göklerin ve yerin bütün bilgilerini öğretmiştir. Nuh Aleyhisselam zamanında 7 kat göğe kadar çıkıyor ve her şeyi görüyorlardı bu insanlar. Şimdi şu anda o bilgi bizde yok. Rahman suresinde o bilgiye sahip olursanız çıkarsınız diyor. Şimdi o tabi orada bir güce sahip olursanız ifadesi şey, illa bir sultan diye şey yapıyor. Tabi o gücün en temelde sağlam bir bilgi gerekir. Şimdi bakın tekrar okuyorum. Ve huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sittete eyyâm. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. Bak bu ayette yapılan yanlışlara bakın. Allah zamandan münezzehtir diyor. Allah 6 günde yarattım diyor. Ondan sonra Bekane arşu halel ma, Allah'ın yönetim merkezi su üzerindeydi. Arşla ilgili de çok bir sürü yalan yanlış şeyler var. Peki Allah bunu ne için yapmış? Liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Sizi zorlu bir imtihandan geçirmek için, sistemin onun için kurdu. Hanginiz daha güzel iş yapacaksınız diye. Ezelden belirlemese böyle bir şey olur mu? Madem Allahü Teala her şeyi ezelden belirledi de, niye kitap gönderiyor, Rasul gönderiyor? Feyzullah, bir manası var mı?
Seyredelim elinize, Allah göndermesine ne gerek
var? Ne manası var ki her
şey? Zaten olacak da.
Mesela şöyle derler, ana rahmindeyken bir adamın cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu bellidir. Resulullah'a bir iftirayla bunu söylerler. Bir adam ana rahmindeyken eğer cennetlik olduğu şey yapılmışsa, tespit edilmişse zaten ne dedikleri de belli. Bir ezelde deniyor, bir orada deniyor. Şimdi yalan söylemek kadar doğru bir şey yoktur dünyada. Ondan sonra hayatı boyunca kafirlikle meşgul olsa, her türlü pisliği yapsa ama ölmeden önce mutlaka diyor imana gelir ve Müslüman olarak canını verir diyor. Ne oldu bu? Ne oldu? Ben bu adam cenneti hak ettim, o gidecek cennete. Peki cehennem için eğer belirlenmişse ömür boyu en büyük cihadı yapsa, canını ortaya koysa, malıyla bu canıyla her şeyi yapsa sonunda mutlaka kafir olarak ölür, cehenneme gider diyor. Peki onun suçu ne? Ve bu Allah'ın dini. Haşa, haşa. Değil yani, öyle anlatılıyor bize. Haşa. Allah'ın dini böyle olur mu? İşte Allah-u Teala burada her şeyi anlatıyor. Diyor ki, وَلَاِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. Hani onlar bir desen ki, ölümünüzden sonra diriltileceksiniz. Bak, اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ اِنَّكُمْ atladım galiba. وَلَاِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. Dense ki siz ölümden sonra diriltileceksiniz dense, لَيَكُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينَ. Kafirler der ki, aman bu bir büyü. Niye büyü diyorlar? Çünkü onun öyle olması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kendileri çok iyi biliyor ki ölümü hiç düşünmezler. Ebedi yaşama arzusu içerisindedirler. Hiç kimse ölmeyi göz önüne almaz ve yaşlandıkça da daha fazla yaşama arzusu şey yapar, içinde görür. Herkes görür ki işte tabiat onun için yaratmış. Toprağa atılan bir tohum tekrar bitiyor. Ben de toprağa atılıyorum. O bitiyor da ben niye bitmeyeyim? Adem Aleyhisselam da öyle. O da topraktan bitmiş şey gibi. Yani birazcık düşünen herkes bunu pekala anlar. Ama yeniden dirilmek onun hesabına gelmiyor değil. İmtihandan geçmek hesabına gelmiyor. Allah hesap vermek istemiyor. وَلَيْنْ اَخَّرْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ. Yani onlar işte bak bunu yapmazsanız Allah size ceza verir deseniz, o ceza birazcık gecikse şöyle derler, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. Şöyle, engelleyen ne? Ne olmadı? اَلَى يَوْمَ يَئْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Evet, onlara geldiği gün onlardan engellenemeyecek ve hafife aldıkları şey başlarına gelecektir. Şimdi bunun bir örneğini yapalım. Bak buradan istersen sen şu Enfal suresi 15. ayetle 67. ayetleri bir aç.
Tamam.
Şimdi burada Bedir Savaşı ve Kader diye bir yazımız var. Bizim sitemizde de bulabilirsiniz bunu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeyi örnekleriyle anlatmıştır. Örneklerden bir tanesi de Bedir Savaşı ve kader olayıdır. Bedir Savaşı'nın kaderle ilgisidir. Şöyle biraz hızlı bir şekilde ben size bunu şey yapayım. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyen buradan okur. Şimdi Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken yapmıştı. Bir Rum suresini indirmiş ve orada şunlar yapmıştı. Romalılar yani Rum suresi. Bak şöyle bir ayet var. Rum suresinin baş tarafında 1'den 6. ayete kadar şöyle diyor Allah-u Teala. Elif, lam, mim. Romalılar yenildiler. Romalılar Perslere yeniliyor. Yeryüzünün en çukur yerinde, yani şu Lut Gölü çevresinde, onlar bu yenilginin altında ardından galip gelecektir. Arkasından galip gelecekler ki galip geliyorlar gerçekten. Zaten tarihte bunlar var. Yani Romalılar Perslere galip geliyor. Süresinde bildiriyor 9 yıl içinde. Peki Allah önceden belirledi. Hadi diyecekler ki bu sizin kaderine, anlattığınız kadere aykırı. Bak işte önceden yenilecekler diyor. Ya yenilmek, galip gelmek bir şey değil. Orada o insanların imtihanı kazanıp kazanmamaları önemlidir. Savaşı kazanabilirsin ama imtihanı kaybedersin. Savaşı kaybedebilirsin ama imtihanı kazanırsın. Canını verirsin, olursun şehit. Evet. Önce de sonra da bütün yetki Allah'ındır. O gün müminler sevineceklerdir. Hangi gün? Romalıların galip geleceği gün. 9 yıl içerisinde Mekke'de iniyor bu ayet. 9 yıl içinde müminler sevinecektir. Allah'ın yardımıyla Allah tercih ettiğine yardım eder. O daima üstündür, ikramı boldur. Bu Allah'ın sözüdür. Allah sözünden dönmez ama insanların çoğu bunu bilmez. Şimdi ondan sonra Allah savaş hukuku ile ilgili ayetler indiriyor. Şimdi Muhammed suresinin 4. ayetinde şöyle diyor. Hatta şeyde Enfal suresinde diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 65. ayetinde ey Nebi, müminleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı 20 kişi 200 kişiyi yener diyor. 20'ye 200, 1'e 10. İçinizden sabırlı 100 kişi de kafirlerden 1000 kişiyi yener diyor. 1'e 10. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur. Muhammed suresinde de Allah şey yapıyor, yani Bedir Savaşı öncesi ayetler, yani kafirlerle savaşta karşılaşınca boyun köklerini vurun. Şimdi Bedir'de savaşta Müslümanlar bilmiyor savaşta karşılaşacaklarını ama Allah-u Teala ona göre bir plan kurmuş. Etkisiz hale getirince onları sıkı güvenlik çemberine alın. Etkisiz hale gelince yani esir alın. Sonra karşılıksız ya da fidye karşılığı serbest bırakın. Esir aldıktan sonra köleleştirmek, cariyeleştirmek asla yok. Karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakmak var. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Bu da tamamen ortadan kaldırılmış. İşte öldürülür, kadınları cariye yapılır. Haşa, tövbe, estağfurullah. Bunu anlatmak bile insanı rahatsız ediyor. Bütün mezheplerin ittifakla kabul ettiği yatağa atılır. Hiç nikahsız. İşte sayısı da yok. İsterse 10.000 tane olsun. Hiç önemli değil. Ondan sonra şimdi Allah bunu söylemiş mi? İndirmiş. Yani orada ne yapacaksınız? Düşmanı etkisiz hale getirmeden esir alma hakkı var mı Müslümanların? Yok. Tamam. Şimdi ondan sonra da Enfal 15 ve 16. ayetlerde ne diyor burada? Ey müminler diyor, ordu halinde kafirlerle karşılaştığın zaman sakın arkanızı dönmeyin diyor. Değil mi? Evet. Ya savaş için bir mevzi tutma ya da bir birliğin yanında yer alma dışında kim o gün arkasını dönerse Allah'ın öfkesiyle yüzde gelir. Onun varacağı yer cehennem olur. Ne kötü hale gelmektir o. Sonra diyor onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki Enfal 57. ayette arkalarındakiler de dağılsınlar belki akıllarını başlarına alırlar. Şimdi Kureyşliler yazın ve kışın yolculuk yapıyorlar. İşte o sırada şeye yani Romalılarla Perslerin karşılaşacakları zaman ama Kureyşliler bunda Mekke'de bunlar haberleri var. Sonra Müslümanlar Medine'ye göç ediyorlar. Ama hepsinin aklında var. 9 sene sonra Romalılar Perslere galip gelecek ve o zaman Allah Müslümanlara bir zafer verecek. Ona göre planımızı, projemizi kuralım diyorlar. Şimdi onlar Dolayısıyla oradan Müslümanlar Romalılarla Perslerin karşılaşacağını duyunca diyorlar ki tamam Allah bize kervanı verecek. Çünkü kervan gitmiş, 1000 tane deve var. 1000 deve yükü onlar için son derece önemli bir şey yani. Allah onu bize verecek, of be, çok zengin oluruz. Şimdi Ebu Süfyan da kervanın başı, o da kervanı kaybettik diyor. Deniz kenarından şey yapıyor, Müslümanlar da yola çıkıyorlar kervan için. Bedir Savaşı için yola çıktıkları yok. Mekkeliler de 1000 kişilik bir orduyla yola çıkıyorlar. Ordu da, onların da niyeti kervanı korumak. Gidelim Medine'ye, işte bu ayetlerden dolayı Allah bunlara kervanı verir, ellerinden kurtaralım, kervanı kurtaralım. Şimdi giderken Müslümanlar da yola çıkmış, şeyler de, niye şey Medine'ye değil, şeye gidiyorlar, Bedir'e gidiyorlar. Bedir'in özelliği şu, kervan Bedir'de konaklıyor. Medine'de değil, Bedir'de konaklıyor. Mekkeliler Bedir'e geliyorlar kervanı korumak için, Müslümanlar Bedir'e geliyorlar, Allah bize kervanı verir diye. Şimdi bakın, Enfal suresinin 42. ayetinde Allah ne diyor? Bedir vadisi, ben Bedir'e de gittim, gördüm orayı da, çok güzel bir yer gerçekten. Siz vadinin alt tarafında, onlar vadinin üst tarafında, kervan ise biraz aşağınızdaydı. Kervan için gelmiş aşağıda çünkü deniz kenarında gidiyor. Şimdi hani yani onlar hiç beklemedikleri bir anda Mekke ordusuyla karşılaşıyorlar. Mekkeliler de Müslümanlarla karşılaşıyor. Onlar da beklemiyorlar. Diyor ki sözleşseydiniz böyle denk getiremezdiniz. Ama Allah karar verdiği bir işi gerçekleştirsin. Kendisini bitirenler gerçeği görerek bitirsinler. Yaşayanlar da gerçeği görerek yaşasınlar diye böyle yaptı. Bunu böyle yapan Allah. Yani üst tarafta Mekke ordusu, alt tarafta Müslümanlar, şeyde de deniz kenarında da kervan. Allah elbette dinleyen ve bilendir. Müslümanlar yola çıkmışlar ama şey istemiyorlar. Yani kervan için bile yola çıkmak istemiyorlar. Halbuki Allah-u Teala Mekke'deyken söz vermiş. Biz de Bedir ashabı diye anlattım mı isimlerini sayarlar bilmem ne. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle değil. Diyor ki, hani Allah, Rum işte parantez 1-6. ayetlerle az önce okuduğum ayetlerle size söz vermişti. O iki topluluktan biri kesin olarak sizindi. O gün size zafer vereceğim dedi ya. Allah ya şeyi verecek, Mekke ordusunu verecek ya da şey kervanı verecek. Kesin sizin. Allah söz vermiş. Peki, siz silahsız olanı, kervanı istiyordunuz. Oysa Allah yaptığı vaadini gerçekleştirmek ve o kafirlerin kökünü kesmek istiyordu. Yani Bedir'de Mekkelileri bitirmek istiyordu. Niye? Çünkü İsra suresi 76 ve 77. ayetlerde onlar burada duramazlar diyordu. Peki suçluların hoşuna gitmese de bunu vaadini gerçekleştirmek ve o batılı bitirmek için yapacaktı. Ama diyor ki o gerçek sebebiyle Rabbin seni evden çıkardığında müminlerin bir kısmı tam bir isteksizlik içindeydiler. Her şey ortaya çıktığı halde göz göre göre ölüme sürükleniyormuş gibi o gerçek hakkında hala seninle çekişiyorlardı. Muhammed Aleyhisselam'la çekişiyorlar. Savaşa gitmek istemiyorlar. Sonra Müslümanların bu zayıflığını Cenab-ı Hak görünce 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşür, 1'e 3'e düşürüyor şeyi. Pardon, 1'e 2'ye düşüyor, yanlış söyledim. 1'e 10'dan 1'e 2'ye düşürüyor. Enfal 66. ayette diyor ki, şimdi Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiyi yener. Bakın Allah şimdi bildi, yükünüzü hafifletti diyor. Allah ezelden bilseydi böyle şey olur muydu? Bu Allah'ın ayeti işte. Ondan sonra sizden sabırlı 20 kişi, 200 kişiyi yener, içinizden sabırlı 100 kişi de kafirlerden 1000 kişiyi yener diyor. Öyle ama kafirler Müslümanların 3 katı, 2 katı şey yapmış. Allah Muhammed Aleyhisselam'a rüyasında kafirleri az gösteriyor. Bu da Enfal suresinin 43. ayetinde yüz yüze geldikleri zamanda Müslümanlara kafirleri az gösteriyor. Yani kendi üç katları gibi görmüyorlar. Yoksa kaçarlardı. Bunu da söylüyor burada ayette. Ve bunu da Ali İmran suresinin 13. ayetinde iki katı gösterdiğini söylüyor. Üç katı, iki kat gibi gösterdiğini söylüyor. Ki Müslümanlar savaşsınlar. Savaş neyse. Allah bu da yetmiyor. Allah meleklere de destek veriyor. Sonra Bedir Savaşı başlıyor. Bedir Savaşı başladıktan sonra savaştan hemen başladıktan sonra şeyler bir geri çekiliyorlar. Geri çekilince Müslümanlar hemen esir alıyorlar. Peki Muhammed Suresi 5. ayete göre düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almak caiz miydi?
Evet.
Yok. Esir alıp geri dönüyorlar. Peki Enfal Suresi 15-16. ayetlere göre düşmanı takip etmeyene Allah büyük bir azap veririm demedi mi? Ama Allah Rum suresinde o gün size zafer vereceğim demişti. Zafer vereceğim dediği için Müslümanlar zafere ulaştılar Bedir'de. Yoksa Müslümanlar tamamen bitecekti ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar bakın şöyle diyor iki büyük günah işlemiş oluyorlar o gün. Muhammed aleyhisselam ve Müslümanlar. Efendim olur mu Allah'ın nebisi ancak zelle olur. Nereden? İşte Allah'ın ayeti bu. İki büyük günah işliyorlar. Bak savaş alanında düşmanı etkisiz hale getirene kadar hiçbir nebinin esir alma hakkı yoktur. Siz hemen elinize geçecek şeyleri istiyorsunuz. Allah ise sonrasını istiyor. Üstün olan ve doğruları karar veren doğru kararlar veren Allah'tır diyor. Ondan sonra şey yapıyor. Allahü Teala diyor ki Enfal 60 serisinde Rumların Perslere galip geleceği gün sizi sevindireceğine dair bu parantez içerisinde yani Rum suresinde Allah'ın yazılı kararı olmasaydı bu tutumunuzdan dolayı kesinlikle büyük bir azaba çarpılırdınız diyor. Bak başta Muhammed Aleyhisselam olmak üzere bütün Bedir ashabı büyük bir azaba çarpılırdınız diyor. Peki orada galip geldiler. Galip gelmelerinin tek sebebi Allah'ın Rum suresine verdiği söz. Allah verdiği sözden dönmez diyor. Peki Müslümanlar galip geldi de imtihanı kazandılar mı? Kaybettiler. İmtihanı kaybettiler. Ondan sonra Allahü Teala eğer Müslümanlar orada şey yapsaydı Uhud savaşı olmazdı. Hendek savaşı olmazdı. Mekke biterdi. O gün Mekke'ye girerlerdi. Ama işte Uhud savaşından sonra Hendek savaşından sonra Resulullah Mekke'ye gidiyor. Hudeybiye antlaşmasını yapıyor. Dönüşte Fetih suresi iniyor. Allahü Teala o Fetih suresinde de şey yapıyor. Bakayım nereye koymuşuz. Evet, inna fetahna leke fetham mubina diyafirha. Biz Mekke-i Fethin önündeki engelleri senin için tamamen kaldırdık diyor. Bunu senin işlediğin önceki ve sonraki günahını bağışlamak, sana olan iyiliklerimizi tamamlamak ve seni doğru bir yola yönlendirmek için yaptık diyor. Bakın Mekke'nin Fetih suresini bunun için indirdik diyor. Okuyun ama hiçbir tefsirde bu manaları bulamazsınız. Mümkün değil. Allah'ın ayetleri öyle bir tahrif edilmiştir ki Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra da Nasr suresini indiriyor Allah. Diyor ki Allah'ın yardımı gelir. O fetih yani Mekke'nin fethi gerçekleşirse idaca nasrullah vel fetih. Sen de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini görürsen işte o zaman her şeyi güzel yapan Rabbine yönel ve bağışlanma dile bütün tevbeleri kabul eden odur. İşte o zaman tevbe et diyor. Mekke'yi fethet ondan sonra tevbe et. Burada Resulullah bak burada eğer kader inancı diye bir inanç olmuş olsaydı böyle şeyler olur muydu? İnsanların anlattığı Resul Muhammed Aleyhisselam bir suç işlemiş, işte büyük günah işlemiş. Onu Allahü Teala bize örnek yapıyor. Hepimiz bu günahları işleyebiliriz. Önce döktüğünü temizle sonra Ya Rabbi beni affetti. Adamlar gidiyor her türlü pisliği işliyorlar. İşte falanca gün İşte falanca gece şunu yap bitti. Bir hacca git tamam bilmem ne demek bu böyle ya. Yani bu dini öyle bir hale getirmişler ki Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Son olarak şu ayeti okuyayım. Tekrar, yani tekrar okuyorum. Bir ayet okuduk ama ne yapalım? Burada Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ Hud suresi 7. ayette gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. Ve kâne arşu halel mâ, gökleri yarattığı zaman yönetim merkezi suyun üzerindeydi. Demek gökleri yeri yaratılmadan su vardı. Bunu liyeblu ve küme yüküm ahsenü amele hanginiz daha güzel iş yapacaksınız diye sizi imtihan etmiştir. Dolayısıyla bizim imtihanı kazanmak için elimizden geleni yapmamız, her türlü zorluğa göğüs germemiz, Allah yolunda her şeyi yapmamız gerekiyor. Allah imtihan için şey yapmıştır. Buna göre şey yapalım. Ama işte bu Kur'an-ı Kerim'de olmayan kader inancı ihdas edilmiş. Her tür başarısızlığın faturasını Allah'a kesmek için haşa. Ondan sonra kelimelerin anlamı değiştirilmiş. İşte böyle mezhepler oluşturulmuş. İşte gördüğünüz İmam Maturidi'yi. Tefsirler oluşturulmuş. Fahrettin Razi tefsirinin neler yazdığını gördünüz. Ve Müslümanların kafaları tamamen bozulmuş ve bugün niye efendim İslam alemi ayakta değil? Yahu siz bu kadarına da şükredin ya. Dolayısıyla bugün yapmamız gereken şey Allah'ın kitabına tekrar yönelmek. Şu geleneksel yapının, mezheplerin bozduğu bu yapıyı tamamen değiştirmek, bu kitapların bozduğu yapıyı değiştirmek ve tekrar Allah'ın emrettiği şekilde doğru bir Müslüman olmak ve Allah'a tam teslim olmaktır. Allah-u Teala kitabını doğru anlayan, doğru yaşayan ve kendisine tam teslim olan müminler olmayı hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.